Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 14 Ocak 2019 Pazartesi günündeyiz. Bir haftanın başındayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Hafta sonu tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası, Aralık'ta açıkladığı karar sonrasındaki tartışmalar devam etti. Çünkü Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Körfez turu devam etti. Tabii Türkiye ile pazarlıklarla ilgili gelişmeler de vardı. Pompeo telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla ama asıl tabii bomba haber dün gece geç saatlerde Amerika'da tabii ki saat farkı var. Donald Trump'ın attığı tweet oldu. Epey tehditkar bir tweetti. Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz, perişan ederiz dedi Donald Trump. Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat düzenlememesi Kürt müttefiklerine yönelik bir vurgu içeren bir açıklama yaptı. Hemen de tepkiler geldi buna. Bugün de tartışılıyor. Detaylarını aktaracağım size. Dünyadan pek çok haberim var. Programın ilk yarısında hafta sonundaki gelişmeleri size toparlamaya çalışacağım. Tabii ki en başta Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki, Suriye'deki varlığı çerçevesindeki gelişmeler ama tabii Avrupa'da, Fransa'da, Paris'te başta olmak üzere Fransız şehirlerini sarsan gösterilerin yine devam etmesi dahil olmak üzere pek çok gelişme var. Onları aktaracağım size. Frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da tekrarımız var. Bizi dinleyebilirsiniz yine. Programın ikinci yarısında Beyrut'a bağlanacağız. Lübnan'ın başkentinde gazeteci yazar arkadaşımız, Evrensel Gazetesi yazarı, uzun yıllar Orta Doğu'da, Suriye'de muhabirlik yapmış, çalışmış Hediye Levent'e bağlanacağız ve Suriye üzerindeki gelişmeler, Trump'ın son açıklaması ve tabii ki Arap Birliği, tekrar Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi tartışmalarını kendisine soracağız. Orada nasıl tartışmalar yapılıyor, nasıl gözüküyor resim, oradan anlamaya çalışacağız. Başlayalım Eksen'e. Evet, hafta sonu Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Körfez turu devam etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla telefonda görüştü kendisi. Açıklamalar yapıldı ama tabii dün geç saatlerde, gece geç saatlerde, pazartesi sabaha karşı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın saat farkı da var elbette. Sosyal medya paylaşımı bütün gündemi bugün belirler oldu. Trump, IŞİD'in mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ediyoruz ama uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye de başlıyoruz diye yazdı. Tekrar toparlanırsa eğer IŞİD, yakınlardaki üslerden onları tekrar vuracağız dedi. Hemen ardından eğer Türkiye Kürtleri vurursa Türkiye'yi ekonomik yönden perişan ederiz, mahvederiz diye yazdı. Ve arkasından emir kipi kullanarak 20 millik, yani 32 kilometre oluyor bu, 20 millik güvenli bölge yarat dedi. Sonraki Twitter sıralamasında yine Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemediğini de ekledi. Rusya, İran ve Suriye Amerika'nın doğal düşmanları IŞİD'i Suriye'de imha etmesine uzun dönemde faydalananlar oldu. Biz de faydalanıyoruz ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı, sonsuz savaşları sona erdirin diye büyük harflerle yazdı. Tabii burada Türkiye'yi ekonomik açıdan tehdit etmesi, yine Kürtlerin korunması vurgusu yapması, bir de emir kipi kullanarak 20 millik güvenli bölge yarat diye yazması dikkat çekti. Sığdıramadığından mı böyle yazdı bilmiyoruz. Cümle biraz da tuhaf kurulmuş cümleler, devrik bir biçimde, ama 4 nokta koymuş, o 4 nokta yerine farklı bir biçimde de cümleyi kurabilirdi. Öyle kurmamış, onun yerine kim, nerede, nasıl kuracak o güvenli bölgeyi diye herkesi birbirine düşüren biçimde yazdı. Nitekim ben gece ben de ayaktaydım, baktım döndüm, ben mi anlamıyorum ne dediğini diye, Amerikalı uzmanlar ne diyorlar diye hiçbirisi anlamamıştı, onu da belirteyim. Ama tabii Türkçe'ye bu güvenli bölge kuracağız diye, Amerika'nın bir güvenli bölge kurmasını kastettiği şeklinde yansıtıldı. Ben çok öyle anlamadım ama tabii çok akademisyen arkadaşımız Burak Bilgehan Özpek'in ifadesiyle çok postmodern bir tweet attı. Donald Trump ortaya bir kuyuya taş attı, sonra herkes çıkartmaya çalıştı. Tabii ki en başta Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın hemen bir tweet attı. Kalın Trump'ı da mention ederek Twitter'da, Kalın teröristler partneriniz ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. Daesh, IŞİD'i kastediyor yani, Arapça kısa şey ismini yazmış. PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz diye yazdı İbrahim Kalın. Sabahleyin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'un tweet'i vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin düşmanı değildir, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur diye yazdı Twitter üzerinden. Meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanının bir de 2015 Haziran'ında attığı tweet'i de tekrarladı. O tweet'te de tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz ifadeleri yer alıyordu. Bunu da Amerika'ya bir mesaj olarak ya da yanıt olarak algılamak mümkün oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu mahvederiz meselesi tweetine yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtıyla cevap verilmiş. Onlar da aynı 2015 tarihli tweet'i kullandılar. Şimdi tabii bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları geldi. Dikkat çekici açıklamalar. Aslında belli anlamlarda anlayış da gösteren Trump'a açıklamalar bunlar. Trump'ın eğer Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik yönden mahvederiz sözlerine Çavuşoğlu öncelikle stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz diye yanıt verdi. Sonra Türkiye'nin Kürtlerin düşmanı olmadığını, tarih boyunca Kürtleri en çok savunanın Türkiye olduğunu savundu. Güvenli bölge meselesi Trump'ın atıf yaptı. Bu Amerika'nın değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikridir diyerek aslında çeşitli yorumları da haklı çıkartacak bir değerlendirme koydu ortaya. Çünkü iki şekilde yorumlandı bu, onu söylemek lazım. Bir kısım Trump Kürtleri korumak için Amerika'nın kuracağı bir güvenli bölgeden burada söz ediyor, emir kipi kullandığı için böyle tartışmalar çıktı zaten diye yorumlandı. Bir de Trump o 20 millik alanı Türkiye'ye bahşedecek ve oradan aşağıya saldırılmasına izin vermeyecek diye yorumlandı. İki şekilde yorum. Herkes yani görmek istediğini gördü, öyle diyelim. Ve Trump'ın cümlesinin açık olmaması, emir kipi kullanması da buna sebebiyet verdi. Çavuşoğlu da güvenli bölge meselesini çevirip bu zaten Amerika'nın değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fikriydi diye değerlendirdi. Ekonomik olarak tehdit ederek Türkiye'yi bir yere varılamaz. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız dedi. Türkiye ekonomisi de çok iyi bir durumda değil. Yaz ki yaşananları hatırlarsak tabii bu enteresan bir çıkış oldu. Öncelikle hak ettiğimiz saygıyı ABD ve herkes bilmeli dedi. Diğer yandan da enteresan bir biçimde İdlib'le ilgili mesajları var. Orada da İdlib bir terör yuvası olduysa bunun sorumlusu rejim ve destekçisi olan ülkelerdir dedi. Enteresan bir durum çünkü Suriye, Türkiye'nin desteklediği şeriat yönetimi kuran cihatçı grupları terör örgütü olarak, tıpkı Türkiye'nin başkalarını terör örgütü olarak nitelendirmesi gibi Suriye'de kendi toprakları üzerinde böyle bir tutum takınıyor. Suriye hükümetine destek veren de Türkiye'nin Astana sürecinde ve Soçi'deki ortağı ve hatta kendisini sorumluluk mükellefiyet altına soktuğu Rusya Federasyonu. Çavuşoğlu Rusya'ya da sert bir eleştiri yöneltmiş oldu. Bahane ederek İdlib'e saldırmak amaçlı dedi bu olup bitenler. Oysa tabii Türkiye kendi altına imza koyduğu sorumluluklarını yerine getiremiyor ve HTŞ'nin Türkiye'nin desteklediği ılımlı grupları İdlib'den söküp atmasına tanıklık ediyoruz. Böyle gündeme damgasını Trump'ın açıklamaları vurdu ve ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya sordular. Ne demek istedi Trump diye. Gördüğünüz gibi kimse anlayamadı. Türkiye'de herkes anlamış gibi gözüküyor ama dışarıdakiler çok anlamadılar ne demek istediğini. Ekonomik olarak mahvetme konusunda Pompeo şöyle dedi. O da bence pek açıklık getirmedi bu sözlere. Ama Türkiye'nin Kürtlerin peşinden gitmemesi yönünde çok kararlı olduğunu söylemiş Mike Pompeo. Bunu Trump'a sormanız gerekiyor. Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor. Öyle farz ediyorum demiş. Öyle yorumlamış. Bu 20 mil güvenli bölge yarat ifadesi içinde Suriye sınırını güvenli hale getirme yollarını tartışıyoruz gibi son derece ortada laflar etmiş. Kuveyt ziyaretini iptal etti Pompeo. Kaşıkçı meselesinden vurgular taşıyan Suudi Arabistan ziyareti var tabii. Onu da belirtmek gerekiyor. Bütün bunlar olup bitmeden önce hafta sonunda Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için Ankara ziyareti pek verimli geçmemişti hatırlayalım. Türkiye ile görüşmelerde her iki taraf için kabul edilebilir sonuçlar doğurması umudunu dile getirmekle yetinmişti. Yine dikkat çekici bir biçimde Suriyeli Kürtlerin güvenliğini Rusya ile görüşmeye hazırız mesajı da vermişti. Şimdi bir dışişleri heyeti Sedat Önal başkanlığında, Bakan Yardımcısı başkanlığında bir heyet. Şubat'ta ama çok zaman var yani 5 Şubat düşünün Amerika'ya gidecek ve bu çekilme meselesini görüşecek deniliyor. Bilemiyoruz tabii Trump'ın bu laflarından sonra daha erken bir temas söz konusu olur mu? Yine hafta sonu Çavuşoğlu'nun Pompeo'yla telefon görüşmesi vardı ve bu çekilmenin aşamalarını görüştüklerini açıklamıştı Mike Pompeo. IŞİD'le mücadelenin devam edeceği mesajlarını vermişti kendisi. Başka mesajlar da verdi. Evet, Türkiye ile ilgili Türkiye'nin gerçeklerini anlıyoruz da dedi. Türkiye'yi korumaktan da bahsetti. Diğer yandan da bir koalisyon ve bir Arap gücü kurmaya çalıştıklarını, IŞİD'i ortadan kaldırmak hedefimiz diyerek, bölgede sorunları aşabilecek bir koalisyon ve Arap gücü istiyoruz diyerek son dönemdeki yorumların altının çizilmesine sebebiyet verdi. Amerikan dışişlerinden de açıklama yapıldı. İşte Çavuşoğlu da biz zaten kimseden icazet almıyoruz diye bu Pompeo görüşmesi sonrası Antalya'da açıklamalar yaptı. Amerika'nın Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır sayesinde çekilme kararı aldığını öne sürdü Çavuşoğlu. Şimdi tabii bir yandan da İdlib sınırı var. Çavuşoğlu'nun alenen Rusya'ya yönelik suçlaması söz konusu İdlib sınırında. Burada eğitim faaliyetlerine TSK'nın başladığı haberleri vardı hafta sonu. Bir de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'la MİT Başkanı'nın Hakan Fidan'ın sınır hattında ziyaretleri vardı. Diğer yandan da Amerikan Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter hesabında kapak fotoğraf olarak Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'la Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ikili görüşmesine ait fotoğrafı yayınladı. Bu da askeri ilişkilerin yakınlığına yoruldu. Böyle gelişmeler oldu. Suriye sahasında Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin olası harekatına karşı Kürtlerle görüşmelerin yoğunlaştığı yolunda açıklamaları vardı. Toprak bütünlüğü, ulusal birlik temelinde bunların yapılacağı vardı ve Türk yayılmacılığına karşı vurgusu yer aldı. Ama Suriye Kürtlerinden de çok karmaşık tavırlar geldi, onu belirtelim. Özellikle Trump'ın son Türkiye'ye karşıtı açıklaması ya da tehdit niteliğinde açıklaması sonrası. Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Cihan Ahmet öncelikle Suriyeli Kürtlerin müzakereler yaptığını ama henüz bir sonuç alamadığını söyledi. YPG'nin eski güç sözcüsü Reyzan Hedu, Amerika'nın Suriye ile PYD arasındaki görüşmeleri engellediği, sonuç alınmasını engellediği açıklaması yaptı. Ama işte Suriyeli Kürtlerin Suriye hükümetine bakışının olumlu yönde değiştiğini söyledi. Sonra Sputnik'e konuşan Kürt Moskova temsilcisi Rüşat Bienaf Şam'la müzakerelerin durdurulduğu açıklamasını yaptı. Ve Moskova'ya da arabuluculuk çağrısı yapıldı. Böyle bir tablo var şimdi ortada. Diğer yandan bir başka notta Suriye'de BM temsilcisi, özel temsilcisi Stefan de Mistura'dan boş olan koltuğa Geert O. Pedersen geçti, Şam'a gidecekmiş. Suriye hükümetinden işbirliğine hazır olduğuna dair resmen teyit alacak. Kendisi İdlib'le şimdilik bir dondurulma hali var. Ondan da memnuniyetini dile getirmiş vaziyette. Rusya ise Laskiye'de ateşkes ihlalleri saptıyor. HTŞ'nin giderek o bölgede, İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinde etkinliği olduğunu anımsatalım. Yine Katar'ın Araplar bir şekilde yakınlaşırken ki en son Suudi Arabistan'ın Şam'da elçiliğini yeniden açacağı yolunda iddialar var. Hatta bu hafta hiç bile deniliyor. Suriye Büyükelçiliğini Katar'ın açmaya gerek yok. Yani İhvancı Müslüman kardeşlerin iki ülkesi Türkiye ve Katar açık destek veren, onlar Şam'la işbirliğine yanaşmazken Suudi hattı biraz daha farklı, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğini açmıştı biliyorsunuz. İsrail ile ilgili notlarda hava savunma sistemleri hafta sonunda İsrail'in yine saldırısı olduğu ve püskürttüğü yönünde görüntüler yayınlandı. Suriye tabii Amerika sayesinde İsrail'in bunları yaptığını söyledi. BM'ye şikayette bulundu. Diğer yandan da Suriye sahası üzerinde bir İran karşıtı argümanlaştırma söz konusu ki Polonya, ben size geçen cuma çünkü ABD diye gelmişti önce, Polonya diye düzelteyim onu, Pompeo açıklamıştı. İran yayılmacılığı temalı bir zirve düzenleyeceğini duyurmuştu Mike Pompeo 13-14 Şubat'ta, ama bu zirve Polonya'da düzenlenecek, öyle açıklandı daha sonra. Hatta İsrail de katılacak bu zirveye, öyle gözüküyor. İran sert tepki gösterdi. İran karşıtı umutsuz bir sirk nitelemesini kullandı. Ve Arap ülkelerinin tabii İsrail'e ilişkileri normalleştirme yarışına giriştiğini de belirtmek gerekiyor burada. Zarif ayrıca Polonya'ya dedi ki 2. Dünya Savaşı'nda Polonyalıları İran kurtardı. Şimdi ama böyle bir şey, utanç lekesi haline gelmiş durumda, bunu temizleyemez, alnına sürler bu lekeyi ifadelerini kullandı. Böyle bir tepki söz konusu. Diğer yandan Wall Street Journal gazetesinin Amerika'nın Ulusal Güvenlik Konseyi'nin daha geçen sonbaharda Pentagon'dan İran'ı vurma planı talep ettiğini haberleştirmiş yetkililere dayanarak. Ve bunlar da hazırlanmış bu saldırı planları Pentagon'da. Tabii kaygılananlar eksik değil, yeni bir savaş çıkacak diye. Ama Beyaz Saray henüz bir adım üzerinde, çalışıp çalışmadığı bilinmiyor Beyaz Saray'ın. Trump'ın da bu konuda bilgi sahibi olup olmadığı da bilinmiyor elbette. İran'dan tepkiler vardı hafta sonunda. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangir'i Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirme yapıp asıl amaç İran halkının yönetimin geleceğinden umudunu kesmesini sağlamak ve rejim değişikliği, zaten Amerika açıkça dile getiriyor bunu. Böyle bir tespit yapmış. İran Genelkurmay Başkanı paralı askerleri harekete geçirme planları olduğunu söylemiş İran'a karşı. Muhammed Bakri'nin açıklamaları ve kendilerinin savunma konumunda olduğunu söylemiş. Bir de Avrupa'da Halkın Mücahitleri Örgütü'ne, tabii Avrupalılar da onlara destek veriyorlar. Ona da öfkeli İran, Cumhurbaşkanlığı ofisinden açıklama yapılmış. Avrupa bu ayrılıkçı grupları desteklemeyi bıraksın denilmiş. Hem Halkın Mücahitleri hem diğerleri. Son böyle gelişmeler var. Bir de İran'da yeni nesil nükleer yakıt hamlesi geldiğine dair bir takım haberler var ki nükleer anlaşmayı Amerikalılar çöpe atmıştı. Şimdi İran'da anlaşmadan çıkar mı diye tartışmalar var idi. Hal böyleyken İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de Irak'ı ziyaret ettiğini belirtelim. 4 günlük Irak temasları söz konusu. İlişkileri bozmak istediklerini ama başarısız oldukları değerlendirmesini yapmış durumda. Orta Doğu'da bir de Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Bağdat ziyareti var. 10 yıl sonra bir ilk bu ziyaret. Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmüş kendisi. Oradan da açıklamalar söz konusu. Berham Salih geçen Kasım'da Ürdün'e bir ziyarette bulunmuştu. Seçilir seçilmez onu da belirtelim. Orta Doğu'da hafta sonunda İsrail bağlamında Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları oldu. Suriye'nin başkenti Şam'da İran ve Hizbullah'a ait askeri noktalara binlerce kez saldırı düzenlediklerini açıklamış. Geçen Cuma da böyle bir şey olmuştu. Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da 4 yıldır binlerce hedefe saldırı düzenledikleri yolunda açıklaması var. Yine Gazze'de 3 noktaya da saldırısı roket ve havan saldırısı İsrail'in var. Bir de Lübnan'la ilgili İsrail medyasında Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığını iddia eden haberler oldu ama doğrulanmış değil henüz bu haberler. Pompeo'nun Suudi Arabistan temasları devam ediyor. Kaşıkçı açıklamaları vardı. Bir de bölgede Katar'daki Udeid Hava Üssü var Amerika'nın. Onun genişletilmesi söz konusu, onu belirtelim. Çok da büyük başlıklar yok. Aynı mesajlar olduğunu aktarmak lazım size. Orta Doğu'da yine Sudan'da ekmek protestolarının devam ettiği ve ölü sayısının 24'e yükseldiğini Ömer el-Beşir karşıtı protesto gösteriler ve ekonomik zorluklar devam ediyor da onu aktarabilirim. Avrupa'ya geçelim biraz. Avrupa'da Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroshenko dikkat çekici açıklama yaptı hafta sonu. Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Rus medyası hemen 12 adet bu Bayraktar TB2 alımının söz konusu olduğunu yazmış vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaştığımız gibi yaptık bu anlaşmayı diye açıklama yaptı. Danışmanı Poroshenko'nun yine açıklama yaptı. Bu Kiev'e bu silahlarla donatılmış halde bu TB2 taktik insansız hava araçlarının teslim edileceğini kaydetti. Yine aynı şekilde Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan da bir doğrulama gelmiş. Milli tasarım İHA'larımız bunlar bizim. Havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım, değerlendirmesi var. Tabii Rusya çok rahatsız. Rusya Dışişleri'nden Türkiye'nin Ukrayna ordusuna bu İHA'ları satmasına ilişkin açıklama talep edildi. Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli diye Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın da uyarısı söz konusu oldu. Ukrayna ordusunun Lugansk ve Donetsk bölgelerine güç yığmaya devam ettiği haberleri var. Amerika'nın da askeri desteği var tabii Ukrayna'daki aşırı milliyetçi Poroshenko yönetimine, onu belirtelim. Bu krizin de devam ettiğini, Amerikan uçaklarının Kırım yakınlarında işte keşif uçuşları yaptıklarını da aktarmak gerekiyor. Evet, Amerika'da ise federal hükümetin kapanması 22. günü geçtiler. Daha da fazla olabilir, tam tarihleri karıştırmayayım size ama Aralık ortalarından bu yana kapalı. Trump'ın önünde bir takım demokrat rakipler sahne aldı. Bir tanesi Tulsi Gabbard, çok dikkat çekici temsilciler meclisi üyesi. Irak Savaşı'na katılan eski bir asker ama şu an savaş karşıtı. Bir de Meksika kökenli bir aileden gelen Barack Obama'nın konut ve kentsel gelişim bakanı olan Julian Castro. Şimdiden Amerikan siyasetinin hareketlendiğini söyleyelim. Tulsi Gabbard tabii Suriye müdahalesinin sona ermesi, Orta Doğu savaşlarından el çekilmesini talep eden, Suriye hükümetiyle görüşülmesini isteyen bir isim. Dikkat çekici, hemen Amerika'da özellikle neokon kesimlerden tepki çekmiş vaziyette. Trump yeni BM temsilcisi olarak kızını düşünmüş ama sonra iltimas geçiyorlar derler demişti. Şimdi Dünya Bankası Başkanlığı için düşünülen isim arasındaymış Ivanka Trump. Financial Times yazdı bunu. Onu belirtmek gerekiyor. Hafta sonu yine Russia Gate olayıyla ilgili Putin'le görüştü, anlaştı diye Amerikan medyasında Trump'la ilgili iddialar ortaya atıldı. Ama Trump bunları reddetti. Umurumda değil bu iddialar yönünde mesajlar verdi. Ama Rusya ile Amerika ilişkilerinin bu şekilde pek de düzelmeyeceği değerlendirmeleri hemen Moskova'dan sükun etti. Onu da belirtmek gerekiyor. Diğer yandan Amerika'nın Berlin Büyükelçisi Richard Grenell daha önce de benzer bir tehditte bulunmuştu. Alman firmalarını yaptırımla tehdit etti. Yine Kuzey Akım 2 gaz projesine destek verdikleri için Rusya'yla açıklamaları vardı. Ona da tepkiler var Almanya'dan. Bakıyorum Rusya bağlamında, ha Makedonya, Avrupa'dan önemli bir haber var. Makedonya Meclisi ülkenin adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak yapan değişikliği hafta sonunda onayladı NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne. Makedonya'nın katılımının önü böylelikle açılmış oldu. Tabii Yunanistan'da bunun etkileri hissediliyor. Çünkü Savunma Bakanı Anel Partisi, aşırı sağcı bağımsız Yunanlıların lideri, hükümetin küçük ortağı Panos Kamenos istifa etti. Bu yüzden koalisyondan da ayrılacaklarını duyurdu. 4 yıldır Milli Birlik Hükümeti'nde yer alıyorlar. Syriza ile solcu, tırnak içerisinde solcu Syriza ile kendilerinin hayır diyeceklerini, Makedonya isminin katiyetle kullanılmasını istemiyor Kamenos. Kamenos istifa etti. Tabii Alexis Tsipras kendisi çok memnun bu gelişmeden. Anlaşmayı da o kotarmıştı Makedonya ile. Prespa anlaşması, gurur duyuyorum dedi bu anlaşmayla. Kamenos ise bir yandan da Kardak'la ilgili bir takım adımlar atmış. İstifasının ardından Kardak adalarına uçup havadan çelenk atmış. Tam milliyetçi bir takım tavırlar sergiliyor. Gidişi de öyle olmuş durumda. Merkel'i ağırlamıştı Yunanistan, onu belirtmek gerekiyor. Milliyetçilikle ilgili mesajlar vermişti Angela Merkel Yunanistan'da. Almanya'da Merkel gidiyor ama grevler ufukta gözüktü. 6 havalimanında güvenlik personeli ücret artışı talebiyle uyarı grevi kararı almışlar. Verdi sendikası başlatıyor. Salı günü iş bırakma eylemi yapacaklar. Yaklaşık 180 bin yolcu etkili. Fransa'da ise Paris'te hafta sonu yine başka kentlerde de ortalık birbirine girdi. Şiddet ve şiddet olayları eksik olmadı. Polis şiddeti özellikle dikkat çekiyor. Burada 9. hafta sarı yeleklere müdahalede en az 160-170 kişi gözaltına alınmış durumda. Janzelize'de kepenkler indirildi. Yine 30-40 bin gözlük bir katılım var. Hükümet tehdit etti katılanları. Şiddet olaylarını çıkartanlar kadar suçlusunuz dedi. Demokratik haklarını pek saymıyorlar. Macron da Fransızlara açık mektup yazmış. Bu çözüm bulmak için vatandaşların katılımıyla müzakereler yürütecek diye ben de aktarmıştım size bu müzakere hikayesini. Onu da aktarmış olayım. Çok az bir vaktim kaldı. Amerikan basını Rusya ile Çin arasında işbirliğini Amerika'nın kabusu diye nitelendirdi. Rusya'nın Japonya ile Kuril Adaları ile ilgili İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana süren sorunu çözümlemek için masaya oturduğunu aktarayım size. Venezuela'da da yemin ederek Maduro devlet başkanı görevine başladı. Geçen sene seçilmişti ama tanımayanlar var hükümetini ve devirmeye çalışanlar eksik değil. Ulusal Meclis Başkanı hatta bir kelepçelenip götürüldü denildi ama biraz medya şovu gibi gözüküyor. Venezuela ile ilgili pek çok gelişmeye tanıklık edeceğiz, öyle anlaşılıyor. Bir ara verelim. Leonard Cohen'den Dance Me to the End of Love dinleyelim. Az sonra Hediye Levent'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar, Evrensel Gazetesi yazarı Hediye Levent var. Beyrut'tan katılıyor yayınımıza. Hoş geldin Hediye.
Merhaba, hoş bulduk.
Hediye, şimdi Donald Trump'ın dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama gündeme damgasını vuruyor. Ama öncesinde tabii Ankara'da temaslar vardı. Amerikalı yetkililerle Türk yetkililer arasında temaslar oldu. Suriyeli Kürtlerle YPG, PYD ile Moskova arasında temaslar oldu. Böyle bir bölgede tuhaf bir belirsizlik durumu var. Trump çekileceğim dedi ama Amerika çekilecek mi çekilmeyecek mi? Adeta papatya falı açar bir hale gelmiş vaziyetteyiz. Her açıklama bir başka yaprak kopartılmasına sebebiyet veriyor. Öncelikle sen nasıl görüyorsun durumu? Beyrut'tan nasıl anlaşılıyor bütün bu Suriye Savaşı'nda gelinen durum ve çekilme meselesi?
Evet, açıkçası Ceyda, senin de belirttiğin gibi giderek belirsizleşiyor ve tamamen böyle bir ortalıkta, sahada karışmış durumda amiyane tabirle. Ancak hem hani Arap basınında hem Suriye'de açıkçası ya da Lübnan'dan yapılan değerlendirmelere göre Trump'ın çekileceği açıklamasını ilk günden itibaren şüpheyle yaklaşan ya da tedirginlikle yaklaşan genişçe bir kesim vardı açıkçası. Genel olarak Amerika'nın Suriye'de bir takım hedeflerini gerçekleştirmek üzere sahaya dahil olduğunu belirtiyor bu kesim. Bu çerçevede işte İran'ın gücünün kısıtlanması, hatta mümkünse Irak'a sıkıştırılması ya da işte Suriye'de, hani bölgede daha etkin bir yapı oluşturulması gibi bir takım hedefleri vardı ve bu hedeflerin hiçbiri tutuk olarak gerçekleştirilmiş. Şimdi durum buyken ABD'nin Suriye'den çekilmesine çok olasılık verilmiyordu. Nitekim Amerika'nın, yani Trump'ın açıklamasından sonra Amerika'nın içinden de bir takım çelişkili açıklamalar geldi. Yani Pentagon'dan, diğer kesimlerden, Senato'dan. Dolayısıyla Trump'ın Suriye'den çekilme kararına biraz temkinli yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Bu çerçevede asker azaltabilir belki ABD, ancak tamamen çekilmesi çok olası görünmüyor.
Hı hı. Peki sen senin bir değerlendirmen olmuştu politik yola. Bazı noktalara dikkat çekmiştin. Sahadaki sıcak çatışmalar vesilesiyle hem TANAF üssüyle ilgili, hem bu arada İdlib'de de başka bir süreç yaşanıyor. Orası çok fazla konuşulamıyor ama işte Suriye'nin kuzeydoğu meselesi yüzünden. Buradaki Kürtlerin pozisyonunu, Amerika'nın koruma kalkanı meselesini artık Türkiye'ye karşı adeta bir bahane haline getirdiğini değerlendiren bir takım yorumcular da söz konusu ve ısrarla da Şam'la işbirliği yapılmasını vurgulayanlar var ama Ankara asla böyle bir şeye de girmiyor. Üstelik Arapların da orada bir takım hazırlıklar içerisinde olduğunu biliyoruz. Arapları da ayrıca soracağım sana, çünkü Beyrut'ta ekonomi toplantısı var, sonra Tunus'ta bir Arap Birliği olacak ama önce Amerikan politikalarının bu Kürtler bağlamında Türkiye'ye verdiği mesajı nasıl anlamak lazım?
Evet, Suriye Kürtleri ve Fırat'ın doğusuna kilitlenmiş durumda. Çoğunlukla orası konuşuluyor. Ancak Suriye'nin içinde yeni bir dönem başladı. Yani ada savaş büyük ölçüde bitti. Çatışmalar, yani Esad yönetimi kazandı. Bunu artık batılı cenahtan Suriye Savaşı'na dahil olan taraf olarak dahil olan ülkelerden de gelen açıklamalarda böyle bir takım ifadeler söz konusu. Diğer taraftan artık Arap ayaklanmasının etkilediği coğrafyada, yani Yemen'den, Mısır'dan, Ürdün'den Suriye'ye kadar büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yeni bir süreç başladı, siyasi bir süreç. Daha yeni işte o çatışmaların, savaşın şoku atlatılıyor ya da hani daha yeni insanlar ya da coğrafya, evet çatışmalar bitti, şimdi bundan sonra ne olacak, ne yapacağız, nasıl bir yön belirleyeceğiz şeklinde bir takım değerlendirmeler yapmaya başladılar. Ancak bu çerçevede girişimler de başladı ve en nihayetinde Suriye artık bölge siyasetine dönmeye başladı. Yani bu yıl itibariyle eskisi gibi, 2011 öncesi gibi oldukça etkili, güçlü siyasi aktörlerden biri olmaya başlayacak gibi görünüyor. Ve önümüzdeki yıl itibariyle de Arap Birliği'ne de girme ihtimali ya da üyeliğinin tekrar aktive edilmesi de söz konusu. Türkiye'nin bunu açıkçası oldukça ciddiye alması gerekiyor. Çünkü bu çerçevede yeni bir takım ittifaklar, müttefiklik ilişkileri de oluşturmaya başladı ve ne yazık ki Türkiye'nin 2011'den beri yürüttüğü politikalar sebebiyle Türkiye oldukça dar bir alanı sıkışmış durumda. Birçok ülkeyle ilişkileri oldukça sıkıntılı. Genel olarak Arap ayaklanmasının önemine mezhepçi ya da hani oldukça dar diyebileceğimiz bir politika izlediği görüşünde birçok ülke. Ve son olarak senin belirttiğin gibi Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere bazı ülkelerin yine Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü ya da Arap siyasetine geri dönüşüyle ilgili bir takım girişimleri var. Tabii kendi aralarında da pazarlıklar sürüyor. Türkiye'nin izinden bakacak olursak eğer, gerek Suriye'de hani bu Arap ülkelerinin çabaları ve gerekse Orta Doğu'da, bu coğrafyada topyekun hani yeniden oluşacak müttefiklik ilişkilerinde biraz ittifak pullar konusunda alanını, kendi alanını oldukça daraltmış durumda. Yani Suriye'de de aynı durum söz konusu, daha çok
Evet. Şimdi Beyrut'ta, yanılmıyorsam Beyrut'ta bir ekonomi zirvesi olacak. Orada bir Şam yönetiminin varlığını görmemiz mümkün olacak mı? Birincisi. İkincisi, Tunus'a taşınması, Arap Birliği zirvesi olacak yanılmıyorsam Mart ayında. Orada bir Suriye varlığı görmemiz mümkün olacak mı? Trump yönetimi de öte yandan Arap Birliği'ni arkadan destekliyor gibi böyle değerlendirmeler de var. Sorumluluklarını Amerika'nın bir kısmına en azından Arapların yeniden Arapları da teşvik edecek şekilde kullanıp en son tweetinde bir emir kipi de kullanıyor. Türkiye'ye de saldırgan bir üslup, tehdit üslubu var ama bir yandan da işte diyor ki create işte 20 millik tampon bölge yarat diyor. İngilizcesi aslında birebir böyle bir şey. Kimileri de bunu Arap Birliği'nin bütün bu sürecin sonunda Arap Birliği'nin Suriye'de daha geniş çaplı rol oynaması olarak algıladı. Bu mümkün mü birincisi? İkincisi Şam böyle bir şeye onay verebilir mi? Üçüncüsü yani Türkiye'nin işgal operasyonuna girişmesi kaygısıyla onay verebilir mi? Üçüncüsü İran'ın pozisyonunu burada nereye koymak gerekir?
Ceyda'cığım bu soruyu aslında tam olarak İran'dan belki cevap verir. Çünkü gerek bu Arap ülkelerinin hani yeniden bir oluşumla ortaya çıkma çabası işte Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ve gerekse ABD'nin hem Suriye'den çekiliyoruz deyip hem de ardından işte kendi ajandasını, kendi programını işte Arapların yeniden oluşturacağı oluşuma devretme gibi bir çabası söz konusu. Bütün bunlarda bütün hani bu çabaların hedeflerinden biri zaten İran. Çünkü Arap ayaklanması bildiğiniz gibi zaten yani İran'ın elini oldukça güçlendirmişti, nüfuz alanını genişletmişti ve pekiştirmişti aynı zamanda. Yani ta Irak'tan Yemen'e kadar geniş bir coğrafyadan bahsediyorum. Bu çerçevede hem bahsettiğimiz Arap ülkelerinin hem de ABD'nin rahatsız olduğu, ilerleyişinden rahatsız olduğu ülke durumunda aynı zamanda İran. Bu noktada bu ülkelerin aslında çıkarları örtüşüyor. Çünkü bölgede de zaten Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler her ne kadar Arap ayaklanması sonrasında yeniden bir büyük abi benim, bölgenin abisi benim şeklinde kendi aralarında çekişme yaşasalar da yine bu iki ülkenin hem Suudi Arabistan'ın hem Mısır'ın birleştiği nokta İran'ın ilerleyişini durdurmak şeklinde. Bu çerçevede evet şimdi Suriye'nin Arap Birliği'ne yani ayın 20'sinde daha doğrusu bir hafta sonra neredeyse Lübnan'da yapılacak Arap Birliği ekonomi zirvesine katılması mümkün mü? Şimdiye kadar henüz net bir sonuç çıkmadı ancak bazı ülkeler Lübnan dahil olmak üzere oldukça yani yoğun bir diplomasi yürütüyor bu konuda. Zaten Suriye Dışişleri Bakanı da bu çerçevede bazı ülkelerle görüştü. Yine Tunus'un da buna çok uzak olmadığını da biliyoruz. O hani çeşitli ülkelerin çabaları çerçevesinde. Yine Tunus'ta yapılacak Arap Birliği'ne katılması mümkün mü? Bu çok henüz belli değil. Ancak bunu çok olası görmüyorum şahsen. Yine bölgeden yapılan değerlendirmelerde de benzer ifadeler kullanılıyor. Yani Suriye resmi olarak, ülke olarak hem Lübnan'daki hem Tunus'taki zirvelere katılır mı? Muhtemelen değil ancak belki hani gözlemci sıfatıyla ya da ona benzer gayri resmi bir şekilde Suriye'nin varlığını buralarda temsil etmesi olası. Diğer taraftan bu süreç de en nihayetinde bir pazarlıklar süreci. Yani Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi için daha doğrusu dönmesi karşılığında İran'la ilişkilerini sınırlaması şeklinde bir takım tavizler istendiğine dair iddialar da var. Suriye bu şekilde tavizler verir mi, vermez mi? Bunu da yine kendi aralarındaki pazarlıkların evrileceği sürece göre belirlenecek gibi görünüyor. Ancak Suriye'nin yeniden hani bölge siyasetine dönüş süreci başladı diyebiliriz.
Peki hakikaten bu iddialar da enteresan. Sen Arap basını da takip ediyorsun. Bir yandan Suriye hükümetinin İran'la ortaklıktan tamamen vazgeçmesinin imkanı olmadı ama öte yandan da İran'ın Suriye içerisindeki etkinliğinden yine rahatsızlık duyulduğu çok uzun sürede konuşulan bir şey var mı gerçekten? Sen Şam'ı da çok iyi bilen bir insansın. Orada bir dengeleme çabası var mı Şam hükümeti açısından?
Açıkçası evet çünkü sonuçta Suriye'de yani savaş döneminde, çatışmalar döneminde olağanüstü şartlar oluşmuştu. Ve hani hem İran'la Suriye'nin çok derin kötü ilişkileri söz konusu öncelikle onu belirtmek lazım. Ancak savaş döneminde yine bu ilişkilere ek olarak olağanüstü bir takım gelişmeler yaşanmış ve ilişkiler boyut değiştirmişti. İran'ın Suriye'deki askeri varlığı gibi. Aynı zamanda bu olağanüstü şartlar altında oluşan hani olağanüstü müttefiklik ilişkileri işte Kürtler ve çeşitli gruplar için de geçerli ya da Rusya'nın sahaya inmesi gibi bir takım durumlar için de geçerli. Ancak her ülkenin pozisyonu biraz farklı. Yani mesela Rusya'nın Suriye'den artık çıkması çok olası görünmüyor. Ancak İran çıkar mı? İran'a karşı bahsettiği rahatsızlıklar da söz konusu. Sonuçta savaş bittikten sonra Suriye artık kendi egemenlik şartlarını yeniden hani geri almak isteyecektir. En azından hani askeri açıdan ya da bazı konularda tamamen hani kendi kararına, kendi mekanizmasını devreye sokmak isteyecektir. Bu çerçevede İran'ın varlığına ne kadar göz yumar ya da ne kadar olasılık verir bunu bilmiyoruz henüz. Diğer taraftan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından zaten İran'ın hani bölgede aslında nispeten eli de zayıflamış gibiydi. Hatta Suriye'de bazı noktalarda hatırlayacak olursak Rusya devreye girmişti İran'la ABD'nin arasındaki sıkıntılarda. Bu çerçevede aslında yani Suriye'deki İran varlığını biraz da Rusya'nın varlığı çerçevesinde de okumak gerekiyor. Rusya peki İran'ı isteyecek mi Suriye'de? Şimdi bu yönde de aslında çok düşük tonlu olsa da bir takım iddialar da söz konusu. Arap basınında çok hani dile getirilmese de henüz tartışılmasa da sıcağı sıcağına. Yani Rusya'nın da çok fazla İran'ı hani bu savaş döneminde gördüğümüz çerçevede, derecede varlıkla, varlığın yani etkinlikle Suriye'de görmek istemeyeceği yönünde bir takım değerlendirmeler var. Benzer bir şey aslında Lübnan için de söz konusu. Rusya'nın aynı şekilde Lübnan'da da daha aktif olacağına dair bir takım iddialar söz konusu.
Peki son olarak diye birkaç dakikam daha var. Şunu da sormak istiyorum. Hakikaten bu Arapların yeniden bir araya gelmesi, işte Suriye'nin eski düzeyde olmasa bile yavaş yavaş Arap Birliği'ndeki yerine geri dönmesi meselesi konuşulurken, bir yandan da Amerikan yönetiminin açıklamaları var. Pompeo'nun son açıklamaları vardı. Arapları bir araya getirme, yeni bir Arap NATO'su vesaire. Sanki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Arapların daha fazla rol üstlenmesi, yollarını da yapmaya çalışıyor gibi bir izlenim var. Eğer belli uzlaşmalar sağlanırsa Şam diyelim bir nevi BM gücü, ama o BM gücünün daha müttefik, daha dostlaşan bir Arap şemsiyesi altında olmasına onay verebilir mi? Böyle bir olasılık var mı sence?
Pazarlıklarının evrileceği sürece bağlı, ancak böyle bir olasılık söz konusu. Yani en başından şunu belirtelim. Şimdi bu Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden böyle bir oluşum kurulması tartışılıyor. Hatta Trump iş çekildiğinde yerine ne gelecek diye sorduğumuz zaman ortaya çıkan iki senaryodan biriydi bu. Şimdi bu senaryo ortadayken Şam'ın Mısır'la görüştüğünü biliyoruz. Yani hani böyle bir aynı zamanda İran'ın önünün alınması şartı da söz konusu bu ülkelerin, ancak buna rağmen temaslar sürüyor ülkeler arasında. Ki Suudi Arabistan'ın Suriye'deki savaşı finanse olduğunu da biliyoruz. Ama buna rağmen hani doğrudan görüşmese de Şam ve Suudi Arabistan, Mısır ve Sudan üzerinden Eldeşir'in Şam ziyareti vardı. Temaslar devam ediyor. Böyle bir olasılık söz konusu mu? Pazarlıkların nereye kadar evrileceğine bağlı. Çünkü çok çetin pazarlıkların geçeceği kesin. Yani Şam da bir takım şeyler isteyecektir. Tamam, döneceğim ancak şunu şunu vermem, şunu şunu isterim şeklinde. Karşı taraf aynı şekilde diretecektir. Peki olası mı? Aslında olasılık yani söz konusu, ancak tabii nasıl bir güç kurulacak? Bunun çapı ne olacak? Hacmi ne olacak? Suriye'de hangi bölgelere konuşulacaklar? Yani Suriye'nin lehine mi olur, aleyhine mi olur? Bu önümüzdeki süreçte belli olacak gibi görünüyor. Ancak açıkçası mesela Mısır ordusu ön plana çıkarsa, Mısır güçleri, benim buna çok daha yazabileceğini zannetmiyorum. Tabii pazar bağlı olarak gelişecektir bu durum. Yani çünkü aynı zamanda Suriye sahasında Suriye ordusu da önemli bir kazanım elde etti. Yani sadece siyasi sahalara dönmek için bu kazanımlardan taviz vermeye yanaşmayacaktır Şam. Dolayısıyla çetin pazarlıkların döneceğini düşünüyorum. Masada bu ihtimaller de var.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Hediye Levent değerlendirmelerin için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Evet, bağlantımız biraz sıkıntılıydı tabii, Beyrut'la konuştuğumuz için arada böyle oluyor. Ama yine de değerlendirmelerini aldık Lübnan'ın başkentinden Hediye Levent'in. Over and Over, Nana Muskuri. Onunla veda edelim size bugün. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. I never dared to reach for the moon. I never thought I'd know heaven so soon. I couldn't hope to say how I feel. The joy in my heart, no words can reveal. Over and over.
just a memory, the tears that I cried. Now just a memory, the sighs that I sighed. Dreams that I cherished all have come true. All my tomorrows I give to you. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes. Life's summer leaves may turn to gold. The love that we share will never grow old. Here in your arms, the world's far away. Here in your arms, forever I'll stay. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbyes.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.